Ayrım 16.
Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında kanun, genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararname ve il idaresi kanunun hükümlerine uygun olarak taşra örgütü kurmaya yetkilidir. Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur. İlçe milli eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve gereksinimine göre bakanlık ana hizmet birimleri milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, Milli Eğitim Akademisi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'dür. Türkiye'de eğitim sisteminin genel sorunları. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kalkınmanın amacını tüm insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için olanakların arttırılmasını sağlamak biçimini ortaya koymuştur. Kalkınma sürecinde doğal kaynaklar ve kapital gibi ekonomik yetmenlerin verimli kullanılması insan becerisine bağlıdır. Bu beceriler ise insanlara eğitim yoluyla kazandırılır. Kalkınma, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişmelerden oluşan, çok yönlü bütünlük içeren bir süreç olarak algılanabilir. Bir ülkenin diğer ülkelerle karşılaştırılmasında gayri safi milli hasılaya ek olarak sanayi, teknoloji, tarım, ulaştırma, dış ticaret, teknik, kültür, sağlık ve eğitim göstergelerine bakmak gerekir. Bu göstergelerden eğitim, ekonominin gereksinim duyduğu insan gücünü yetiştirecek öz kaynaktır. Geri kalmış ülkeler, geçmişlerinde sosyal ve ekonomik açıdan kalkınma çalışmalarına başladıklarında, eğitimi yalnızca sosyal ve politik biçimlenmenin bir aracı olarak değil, aynı zamanda yetişmiş insan gücünün çoğaltmanın bir aracı olarak algılamışlardır. Bu durum, bireylerin elde etmek istedikleri gözlenebilir hedeflerle birleşince, gerek eğitim yatırımlarından, gerekse okullara kayıt isteklerine daha önce görülmemiş artışlara neden olmuştur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin gelişmesinde de insan gücüyle eğitim arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü eğitim yolu ile insan değiştirmeden sağlıklı ve dengeli kalkınmak olanaklı değildir. Kalkınmanın gerektirdiği insan gücünü yetiştirmek ancak çağdaş eğitim sisteminde olanaklıdır. Eğitim, insanları doğrudan doğruya ve yakından ilgilendiren bir hizmettir. Bu nedenle toplam okulda olup bitenleri ve çocukta oluşan değişmeleri çoğu kez ilgi ya da kuşku ile izlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle ilk yıllarında eğitime bir yenileşme aracı olarak bakılmış, Atatürk'ün eğitimle ilgili görüşleri, emir ve direktifleri doğrultusunda Cumhuriyet hükümetleri devlet bütçesinden eğitime ayırdıkları payın oranını olanaklar ölçüsünde büyük tutmaya çalışmışlardır. Örneğin 1927 yılı bütçesinin %3.77'si, 1935'te %4.6'sı, 1946'ta %6.6'sı, 1945'te %8.4'ü, 1950'de %11.81'i, 1955'te %12.6'sı, 1960'ta %13.4'ü eğitim hizmetlerine ayrılmıştır. Ancak 70 yıl sonra Türkiye eğitim sisteminin toplumun büyüyen ve gelişen eğitim gereksinimlerine yanıt vermediği çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Türkiye'de eğitim her zaman sorunlu bir hizmet alanı olmuştur. Ancak bu sorunlar hemen her zaman farklı kaynak ve değişik nitelikte ortaya çıkmıştır. 1990'lı yıllara gelindiğinde Türkiye eğitimi sorunlarını aşağıdaki şekilde belirlemek olanaklıdır. Toplumsal yapı. Türkiye'de çeşitli teknolojik olanaklara ve yeni eğitim ortamlarına karşın toplumsal yapısından kaynaklanan geleneksel tutumun aşılamaması, çağdaş eğitimin bir sorunudur. Özel sektörün katkısının sağlanmasında ve genel bütçe olanaklarının dışındaki kaynaklardan yeterince yararlanılmasında güçlükler vardır. Örnek, özel sektör devletin yetiştirdiği elemanlardan yararlanmakta, ancak yetişmesine yeterince katkıda bulunmamaktadır. Nüfusun hızlı artışı. Türkiye'nin hızlı nüfus artışı eğitimde giderek artan yeni tesis, program, örgütsel yapı gibi gereksinimi yaratmakta, eğitime daha fazla kaynak ayrılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle eğitim harcamalarında yeterli düzeye erişilememiştir. Türkiye'de binde 22'ye varan yıllık nüfus artışı eğitim için ayrılan kaynakların tamamının altyapı hizmetlerinde erimesine neden olmakta. Hatta buna bile yetmemekte. Dolayısıyla eğitimde niteliğin arttırılması gerçekleştirilememektedir. Hızlı nüfus artışının ortaya çıkarttığı diğer sorunlar nelerdir? Bilgi artışı. Her alanda bilginin sürekli katlanarak çoğalması araştırmaların önemini arttırmaktadır ve eğitim programlarının ders materyallerinin sık sık gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Buna paralel olarak bilginin zamanında ulaştırılması, depolanması sorunları da önem kazanmaktadır. Hızla artan yeni bilgilere ulaşmak, bu bilgilerin sosyal yaşantıda oluşturduğu değişime uyum sağlamak, günümüzde gerek birey, gerek kurum, gerekse tüm toplum düzeyinde önemli bir gereksinimi doğurmaktadır. Bu da bireyin kendini geliştirme gereksinimidir. Sosyal değişmenin temelinde kişilerin değişmesinin yer aldığı, kişilerin değişmesinin de bir eğitim sürecine bağlı olduğu söylenebilir. Yaşı, toplumdaki sosyal konumu, mesleği ne olursa olsun birey eğitime gereksinim duyar. Kendisi dışındaki dünyada olup bitenlerin farkına varmak, bunları izlemek, öğrenmek, yeni teknolojilerden haberdar olmak, çevreye uyum göstermek, bireyin kendisini geliştirme gereksinimi doğurmaktadır. Türkiye'nin eğitim sorunlarını 7 başlık altında toplayabiliriz. 1. Eğitim kuruluşları hızla artmakta ve çeşitlenmekte. Fakat kalkınmanın gerektirdiği yönde değil, yanlış yönde olmaktadır. 2. Kırsal alanda verilen eğitim her bakımdan kentsel yörelere göre daha çok yetersizlikler göstermektedir. 3. Genel yönetimin otoriter yapısına uygun silik kişiler yaratılmaktadır. 4. Karar vermede aşırı merkezileşme gelenek haline gelmiştir. 5. Öğretmen-öğrenci oranı olumsuz yönde günden güne bozulmaktadır. 6. Eğitim sürecinde eğitim yönelimi kapsamında program geliştirmede, ölçme ve değerlendirmede, rehberlikte uzmanlık alanları belirginleşmemiştir. 7. Eğitim kurumları arasında iletişim ve koordinasyon sağlanamamıştır. 1980'li yılların ortalarında belirlenen bu eğitim sorunları Türkiye eğitim sistemi için hemen hemen tümüyle geçerlidir demek yanlış olmaz. Yukarıda belirlenen sorunlar dışında bugün aşağıdaki sorunlara da eklemek olanaklıdır. 1. Öğrencileri üst öğrenim kurumlarına yöneltmedeki mesleki rehberlik hizmetleri orta öğretim kurumlarında yeterince yer almamıştır. 8 yıllık temel eğitim uygulamasına geçimdeki zorluklar aşılamamıştır. Orta öğretim kurumlarında öğrencilerin yönelmek istedikleri alanlara ilişkin uygun dersler kurulamamıştır. Öğretmenlerin meslekte kendilerini geliştirmelerine ve yükselmelerine ilişkin haklar çok sınırlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve yönetimi, denetim, planlama ve ekonomisi alanında lisans ve lisansüstü mezunlarını okul yöneticiliğine atama eğilimleri bulunmamaktadır. Okul düzeyinde yönetim sorunları. Eğitim sorunları içinde okul yönetiminin özel sorunları şöyle belirlenebilir. 1. Etkili bir iletişim sisteminden yoksundur. 2. Okul yöneticilerinin atama ve görevde yükselmelerine, yönetim alanında kurs ve seminerlere katılmış olmasına, uzmanlık diplomasına değer verilmemektedir. 3. Yöneticilerde meslek bilinci gelişmemiştir. 4. Okul yöneticileri ile öğretmen, veli ve istihdam yerleri arasındaki bilgi alışverişi yeterince gerçekleştirilememektedir. 5. İşbirliğine dayalı ekip çalışması istenilen şekilde gerçekleştirilememektedir. 6. Karar vermede öğretmen, öğrenci, veli fikir birliği içinde değildir. 7. Öğretmen ile yöneticiler arasında iyi ilişkiler kurulamamaktadır. 8. Okul öğrencileri insan ilişkilerine uygun olmayan davranışlar göstermektedir. Okul yöneticilerinin uygun olmayan başlı davranışları şunlardır. Öğretmenlerin her zaman zayıf ve güçsüz yönlerine dikkat çekmektedirler. Öğretmenlere karşı zaman zaman öfkelenmekte ve onları azarlamaktadırlar. Öğretmenleri kendi akranları gibi görmemekte, onları üstten bakmaktadırlar. Mesleksel bir değer kazanamamışlardır. Okul yöneticisi olmak için bu alanda hizmet öncesi eğitimden geçme yasal bir zorunluluk değildir. Öğretmenlikler okul yöneticiliğinin geçiş konusunda yasal düzenleme olmasına karşın baskın gruplarının etkisi bunun tam olarak işlemesini engelleyebilir. Okul yöneticileri örgütün amaçları ile üyelerinin beklenti ve gereksinimlerini değerlendirmede güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Okul yöneticisi örgütün işleyişinden olduğu kadar geliştirilmesinden ve çevreyle iyi ilişkiler kurulmasından da sorumludur. İyi yetişmemiş yönetici ve bu rollerini gerektirdiği gibi oynayamamaktadır. Bakanlıkta bulunan birimler üçe ayrılır. 1. Ana hizmet birimleri. Eğitim yürüten birimlerdir. İlk öğretim, orta öğretim, kız teknik öğretim genel müdürlüğü gibi. 2. Danışma ve denetim birimleri. Ana birimlere danışmanlık ve denetim hizmeti verir. Talim ve terbiye kurulu başkanlığı, teftiş kurulu başkanlığı, araştırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanlığı gibi. 3. Yardımcı birimler. Diğer birimlerin iyi çalışabilmesi için destek hizmetleri verenlerdir. Personel genel müdürlüğü, yayınlar, hizmet içi eğitim daire başkanlığı gibi. Milli Eğitim Bakanlığı personeli çok olan bir örgüttür. Her türlü sorunlar merkeze çözümlendiği için işleri yoğundur. Örgüt sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratmaktadır. örgütü karmaşıklıktan kurtarmak ve işleri illere doğru kaydırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Dünyada merkezi yönetimler, işleri yerel yönetimlere devrederek işlerin süratle yapılmasını ve sorunların yerinde çözümlenmesini amaçlamaktadır. Merkez örgütünde karşılaşılan temel sorunlar şunlardır. Birimler arasında koordinasyon eksikliği, iletişim kopukluğu, yetkilerin en üst kademelerde toplanması, sorumlulukların alt kademelere yüklenmesi, ödüllendirmenin yok denileceklerine az olması, cezanın bol olması, karar vermede maliyet, fayda analizlerine yer verilmemesi, atanmalarda yeterlik yerine siyasal tercihlerin rol oynamasıdır. Bursaloğlu'nun yaptığı araştırmaya göre sorunlar, kırtasiyecilik, birkaç dakikada bitirilecek okula kayıt, sicil özeti verme, sınırlı ödemelerde bulunma gibi işler pek çok işlemi gerektirmektedir. Amaca dönüklük, eğitim yöneticilerin çoğunluğu amaçların gerçekleşmesi açısından memnun değildirler. Yetkilerin üst düzeyde toplanması, yetkiler üst düzeyde toplanıp sorumluluklar okul yöneticisine verilmektedir. Böylece yetki ve sorumlulukta dengesizlik vardır. Eş güdüm eksikliği, merkez örgütünde birimler arasında, merkez örgütü ile taşra örgütü arasında eş güdüm eksiktir. İletişim sistemi yetersizdir, karar vermede sınırlılık, yöneticilerde yöneticilik bilgisi eksikliği, atama ve görevlerde yükselmede tutarsızlık, hizmet içi eğitim eksikliği, eğitim sistemimizin çağdaşlaşmasını engelleyen en önemli yetersizliklerden biri, eğitim ve okul yöneticiliğinin meslekleşmemiş olmasıdır. Eğitim yöneticileri kendilerini yönetim görevlerine hazırlayan hizmet öncesi bir temel yöneticilik eğitimi programlarından geçmemişlerdir. Bu nedenle yönetim kadrolarına uzmanlaşmamış ve yöneticilik formasyonu kazanmamış öğretmenlerin atanması geleneği, siyasi otoritenin eğitim sistemi üzerinde olumsuz etkisine neden olmaktadır. İl ve ilçe milli eğitim örgütünün yapısı nasıldır? Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürü bulunur. İl ve ilçe nüfusları, sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre müdürlükler farklı statülerde kurulabilir. İş durumu ve gereksinime göre kuruluşlarda farklı birimler bulunabilir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri hizmetlerin niteliklerine ve içeriklerine göre şubelerden, şubelere bağlı bürolardan, kurullardan oluşur. Milli eğitim müdürlüklerinin başlıca görevleri yönetim hizmetleri, personel hizmetleri, kültür hizmetleri, eğitim öğretim hizmetleridir. Milli eğitim müdürlüklerinin esas görevi, Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünce alınan kararların okullarda uygulanmasını sağlamak ve okullarda merkez örgütü arasındaki iletişimi düzenlemektir. 1980 öncesi ilçelerde ilk öğretimden sorumlu bir ilk öğretim müdürü bulunmaktaydı. İlçelerde lise, endüstri meslek lisesi, ticaret lisesi gibi orta öğretim kurumları açılınca sorunlar büyüdü. Nüfusu artan ilçeler bazı illerden büyük oldu. 1982 sonrası her ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü kuruldu. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yönetim ve personel hizmetleri yapmakta, kültür ve eğitim hizmetleri ikinci planda kalmaktadır. Atamalarda siyasi tercihler önde gelmekte, yeterlik ve nitelik aranmamaktadır. Sorumluluk çok, yetki ise yok denileceklerine azdır. Milli eğitim müdürü yardımcılarını atayamamaktadır. 10. Milli Eğitim Şurası, merkezi yönetimin bazı işlerinin Milli Eğitim Müdürlüklerine devredilmesini kararlaştırmıştır. Okul yapımı, öğrenci hizmeti, eğitim programları alanlarında Milli Eğitim Müdürlüklerinin yetkili kılınması benimsenmişse de uygulamaya geçilememiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ildeki okulları iklim durumlarına göre açma ve kapama yetkisi yoktur. Bakanlık merkez örgütünden çıkan bir genelgenin bir köy okuluna ulaşıp gereğinin yapılması sorun olmakta, kopukluklar oluşmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uzmanlık hizmetlerinden yararlanılmamaktadır. Müdür uzman diyaloğu yoktur. Uzmanlar büro memurları olarak görevlendirilmekte, esas görevlerini yapamamaktadırlar. Yönetim ve personel hizmetleri kültür ve eğitim hizmetlerinden önce geldiği için uzmanların çalışmaları varsa da değerlendirilmemektedir. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri nelerdir? Türk eğitim sisteminin genel amaçları 1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası ile belirlenmiştir. Yasanın 1983 yılında bazı maddeleri değişmiştir. Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarını ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunlara davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletinin çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Milli eğitimin temel ilkeleri 1. Genellik ve eşitlik. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Milli eğitim hizmeti Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 3. Yöneltme. Fertler, eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilir. 4. Eğitim hakkı. Temel eğitim görmek her Türk'ün hakkıdır. Temel eğitimden sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgili istidat ve kabiliyetler ölçüsüne yararlanırlar. 5. Fırsat ve imkan eşitliği. Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 6. Süreklilik. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. 7. Atatürk İnkılap Vekilleri ve Atatürk Milliyetçiliği. Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında, her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap Vekilleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olan Türk dilinin eğitimin her kademesinde özellikleri bozulmadan, aşırı kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı'nca tedbirler alınır. 8. Demokrasi eğitimi. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devam için yurttaşlarının sahip olması gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun manevi değerlere saygının her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır. Ancak eğitim kurumlarında anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalar karıştırılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 9. Laiklik. Türk eğitiminde laiklik esastır. Laiklik yönetim biçimini aklın özgürlüğüne dayandırmaktır. Laikleşme süreci 1919'da ulusal kongrelerde dile getirilen ulusal egemenlik ilkesinin benimsenmesiyle başlar. Bazı tarihçiler başlangıç sürecini Batı tipi okulların açıldığı 19. yüzyıl ortalarına değin götürürler. Laiklik ilkesi benimsenirken din ve vicdan özgürlüğü de korunmuştur. 1924 Anayasası'nda 1928'de devletin dini İslam'dır hükmünün çıkarılması ile ilgili önergeyi verenlerden Başkan İnönü'nün din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinleri devleti idare edenlerle edecekler elinde bir alet olmaktan kurtuluş talimatıdır. Sözleri gerçeği açıklar. Laiklik ilkesinin önce eğitimle başladığı söylenebilir. 3 Mart 1924 tarihli devrim yasalarının özü eğitimin bilimselleşmesidir. Süreç 1937'de anayasaya laiklik ilkesinin girmesiyle tamamlanmıştır. Modernleşme süreci 3 temel kavram ile yakından ilişkilidir. Laiklik, endüstrileşme ve kentleşme. Laik devlette din ve vicdan özgürlüğüne sahiptirler. Laik devlet bireylerin özgürlüğünü korur. Laik devlette devletin politik yapısını, hükümet ve iradenin işleyişini, toplumun yaşayışını düzenleyen kuralları dini prensipler değil, akıl, mantık, gereksinim ve yaşamın gerçekleri saptar. Laiklik bu yönüyle din ve devlet işlerinin ayrılması, dinin devlet yönetimine karıştırılmamasıdır. Atatürk'ün hayatta gerçek yol gösterici ilimdir sözü her alan için geçerlidir. Eğitim açısından ise büyük önem taşır. Bilimsel düşünce eğitim aracılığıyla kazandırılır, bilim bağnazlığın, dogmatik düşüncenin önünü kesecek en önemli araçtır. 10. Bilimsellik. her derece ve türdeki ders programlarının ve eğitim metotlarıyla ders gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin arttırılması, sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması, bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir. Bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve desteklenir. 11. Planlılık. Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim ve insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin ünvan, yetki ve sorumlulukları kanuna tespit edilir ve her derece türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç ve gereçleri ve kapasiteleriyle ilgili standartları önceden tespit edilir ve bu kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. 12. Karma eğitim. Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır, ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. 13. Okul ile ailenin işbirliği. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak amacıyla okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 14. Her yerde eğitim. Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel kurumlarda değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde ve her yerde, her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 109. Türk eğitim sisteminin sorunları nelerdir? Cumhuriyet döneminden bu yana nüfusumuz 6 kat artarken, ilköğretim öğrenci sayısı 20 kat, ortaöğretim öğrenci sayısı 400 kat, yükseköğretim öğrenci sayısı 424 kat artmıştır. Sayısal yönden olumlu bu artışlara karşın nitelik yönünden aynı gelişmeler olmamıştır. Amaçlara kaynaklık edecek bir eğitim felsefesinin olmaması, eğitim programlarının değişmemesi, araştırma ve incelemelere değer verilmemesi, merkez örgütünün sorunları çözmede ağır kalması, sistemde kademelerin birbirini suçlaması, kanun, tüzük, yönerge, genelge çokluğunun uygulamada yarattığı sorunlar, fırsat ve olanak eşitliğinin gerçekleşmemesi, eğitimin niteliğinin düşük olması, geleneksel yöntemlerin bırakılmaması, çağdaş yöntemlerin kabul edilmemesi, ezberciliğin terk edilmemesi, eleştirici düşünmenin geliştirilmemesi, üretici birey yerine tüketici birey yetişmesi, ölçme değerlendirme sisteminin ilkelliği ve sık sık değişmesi, başarısızlığın yüksekliği, araç gereç yetersizliği yokluğu, kalabalık sınıflar, öğretmen yetiştirmeye önem verilmemesi, sistemin öğrencileri bir üst sınıfa hazırlaması nedeniyle beden eğitimi, resim, müzik derslerinin önemsenmemesi, mesleki ve teknik alanlara ilginin zayıflığı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin hiçe sayılması, çeşitli eğitim kademeleri arasında koordinasyon eksikliği, eğitim sistemimizin başlıca sorunları olarak gösterilebilir. Eğitim sorunlarının her biri araştırma konusu olacak denli kapsamlıdır. Yukarıdaki sorunlar üzerinde en çok tartışılan, ivedilikle çözüm bekleyen sorunlardır. Cumhuriyet hükümetleri eğitimin gelişmesi amacıyla önemli bütçeler ayırmışlar ve çaba göstermişlerdir. Eğitimde verimin geç alınması nedeniyle zaman zaman eğitim bütçeleri düşürülmüştür. Eğitim sisteminin üretici değil tüketici olması nedeniyle harcanan paralar ve çabalar oranında ekonomik ve toplumsal yaşama ilişkin göstergeler yükselmemiştir. Okulların amacı kalkınmaya dönük eleman yetiştirme yerine üst okulu öğrenci hazırlamayı amaçlamıştır. Bu amaçta tam başarıya ulaşamamıştır. 1946'dan bu yana demokratik insan yetiştirme amaçlanmasına karşın birbirlerinin düşüncelerine saygı duyan hoşgörülü genç kuşaklar yetiştirilmemektedir. Şiddetin en son gireceği, özgür tartışmanın egemen olması gereken eğitim kurumları, şiddet yuvaları olabilmektedir. Uzmanlaşma sürekli ihmal edilmektedir. Program geliştirme, halk eğitim planlama uzmanları 30 yıllık çabalarına rağmen sistemdeki yerlerini alamamışlardır. Herkes her şeyi bildiğini sandığı için bilimsellik arka planda kalmakta, kararlar günlük alınarak sorunların çözümlendiği kabul edilmektedir. Şartsız, şartlı kurul, af sistemi gibi dejenere eden kararlar öğrenci ve velileri memnun etmek için her yıl alınmakta ve uygulanmaktadır. Eğitim amaçları, verilen bilgiler, yöntemler, araç gereçler tartışılmamakta, ölçme ve değerlendirme, afla, kurulla sınıf geçme olarak anlaşılmaktadır. Bilgi patlaması nedeniyle eski öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Hizmet içi kurslarda verilen belgeler terfi, nakil ve ücretlere etki etmemesi nedeniyle dinlenme havasından kurtulamamaktadır. Nüfus artışına paralel olarak öğrenci sayısının sürekli artması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en fazla personel istihdam eden bakanlık haline getirmiştir. Dünyada 15 milyon öğrencisiyle nüfus öğrenci oranı 65 milyon 15 milyon öğrenci en yüksek ülkedir. Devlet sadece personel harcamalarını karşılamakta, okullara ödenek göndermemektedir. Her yıl okul yöneticileri velilerle karşı karşıya getirilerek koruma derneklerinin bağış almaması istenmektedir. Okulun ısınma, ulaşım, bakım masraflarının kim tarafından nasıl karşılanacağı bilinmemektedir. Üniversiteye başvuran öğrenci sayısının 1 milyon 500 bin, üniversitelere girebilen öğrenci sayısının 400 bin olması, üniversiteye girişin sınavlı olması, özel liselerin genel liselere göre üniversiteye girişte avantajlı olması, okullar arasında ayrıcalık, öğrenciler arasında eşitsizlik yaratmakta. Bu durum, özel öğretmen ve özel dershane piyasasının oluşturulmasına neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar, üniversiteye girmek için tek yolun özel öğretmen ve dershanelerden geçtiği anlayışını yaygınlaştırmıştır. Bu anlayış, büyük kent ve ilçelerde özel dershane piyasasının hızla gelişmesine yol açmıştır. Özel ders ilkokul birden başlamakta, üniversiteye girinceye değin devam etmektedir. Özel ders ve dershaneler, çocukların yarış atı gibi yarıştırılarak doğal gelişmelerini engellemektedir. Lise son sınıflar ortadan kalkmış gibidir. Özel ders ve dershaneler trilyonluk bütçelerle devletin okullar için harcadığı paranın 2-3 katını öğrencilerden almaktadırlar. Aileler perişan, huzursuzdur. Kamuoyu suskundur. Üniversite harcı için ödenecek paralar sorun olurken dershanelere çok yüksek rakamlar ödenmektedir. Basın devlet okullarına para verilirken isyankar, dershaneler için destekçidir. Sorunların çözümü için öğrenci, öğretmen, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle eğitim uzmanlarının katılacağı bir eğitim reformunun zaman geçirmeksizin yapılması gerekmektedir. Kitabın sonu. 27 Kasım 2002, sayfa 170.